Kıymetli dinleyenler, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısına hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akay Azak. Efendim, bu yayında üniversite sınavına hazırlanacak olan öğrenci kardeşlerimizle ilgili birkaç şeyi dile getirmek istiyoruz. Tabii burada sınav önemli. Bazı öğrenciler 9. sınıfta, bazı öğrenciler 10. sınıfta, bazı öğrenciler 11. sınıfta. Bazı öğrenciler 12. sınıfta sınava hazırlanıyorlar ama ortalama baktığımızda yaklaşık 1,5-2 sene civarı bir süre içerisinde öğrencilerimiz üniversite sınavına hazırlanıyorlar ve üniversite sınavı da gerçekten kolay değil. Çalışmak lazım, gayret göstermek lazım. Sınavlar bilgiyi ne kadar öğrendiğimizi aslında kontrol etmek için bir ölçme yöntemi olduğunu ifade edebilirim. Dünyada farklı metotlarla efendim farklılaşsa da kullanılan en önemli yöntemlerden bir tanesi tabii ki sınav yöntemidir. Ülkemizde yapılan sınavların diğer dünya ülkelerinden farkı ise kıymetli dinleyenler, sınav hazırlığının maalesef uzun yıllar boyunca devam eden, yaşamımızı etkileyecek şekilde sürmesidir. Malumunuz ülkemizde sınav sayısı oldukça fazla olup, efendim bu sürecin en etkili şekilde öğrencinin başarıyı yakalayabilmesi için tüm engelleri aşması gerekmektedir. Tabii sadece öğrenci değil, bu işte ebeveynler olarak, anne babalar olarak da resmen bir sınav hazırlığında anne baba da bu sürecin içerisinde oluyor. Bu süreç içerisinde ya usta bir öğrenci olmasını bekliyoruz ya da bir ustadan bir öğrencilik eğitimini alması lazım. Nedir? Tabii ki öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz, eğitim koçlarımız, öğrenci koçlarımızla birlikte aslında çok güzel bir yolda devam etmesi gereken bir sınav maratonu diyebiliriz. Kısacası öğrenciye yardım edecek olan aslında en büyük enerji içeceği diyelim. Öğrencilerin dilinden konuşursak ümit, azim, gayret ve sabır en önemli yoldaşlardan, yol arkadaşlardan bir tanesi olmalıdır. Evet, iyi bir okul kazandın ve bu senin sevindiğin en güzel anlar ama bitti mi? Elbette bitmiyor. Önünde başka sınavlar var. Pekala, sınavını kazandın ve zamanı geldiğinde öğrencisi olduğun okuldan mezun oldun veyahut da olacaksın. Yarış bitiyor mu? Kıymetli dinleyenler, sevgili öğrenciler, elbette bitmiyor. Hayat bir maraton, iyi bir iş için ve kariyer planlaması adına tabii ki hayat denilen bu mücadelede gayret göstermek, sabretmek ve mücadeleyi bırakmamak lazım. Bizim inancımıza göre tüm peygamberlerimizin yaptığı çalışmalara baktığımızda, okuduğumuzda, hayat hikayelerini okuduğumuzda azim, gayret, sabır ve mücadele vazgeçilmez yol arkadaşlarından bir tanesidir. Evet, aklıma gelmişken aslında burada Konfüçyüs de şöyle diyor: bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. Hayat denilen sınavdan başarılı çıkmak için kararlı ve azimli olmak elbette önemlidir kıymetli dinleyenler. Evet, sınav öncesi neler yapılabilir? Çünkü süremiz azalıyor, öğrencilerin süresi azalıyor. Sınavdan önce duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak sınava hazırlanmak lazım. Kıymetli dinleyenler, sınava girmeden önce sınav hakkında efendim kendinizi nasıl hissettiğiniz çok önemlidir. Sınavdan hemen 1-2 gün önce sınava dahil iyi hazırlanabilme kaygısıyla normal yaşantımızı aslında değiştirmeden yola devam etmek lazım. Bazı öğrenciler sınavdan önceki gece geniş bir tekrar amacıyla, kıymetli dinleyenler, sevgili anneler, babalar, sevgili öğrenciler, geç saatte kadar uyumazlar ve ne yapıyorlar? Sınavdan önce normal çalışma düzenini bozan bu gibi durumlar öğrenciyi fiziksel olarak rahatsız eder ve bu da zihinsel yorgunluğa neden olabilir. Bunun için uzmanlar sınavdan önceki gün ders çalışılmamasını, normal zamanda yemeğin yenilip uykuya gidilmesini öneriyorlar. Bu aşamada sınavda başarılı olacağınıza mutlaka inanmanız, düşünmeniz ve sınava çalışmayı erken bitirerek fiziksel ve zihinsel dinlenme için biraz kendinize zaman ayırmanız önem arz ediyor kıymetli öğrenciler. Evet, tabii bir eğitimci olarak Sınavdan en azından bir gün öncesine kadar artık bitirmek lazım denemeleri. Son ana kadar çalışmak doğru değil. Çünkü zihnin dinlenmesi lazım, bedenin dinlenmesi lazım. Çünkü bir sonraki gün çok yoğun bir maratonda uzun sürecek olan, saatlerce uzun sürecek olan bir sınava gireceksiniz. Onun için dikkat etmekte fayda var. Tabii çalışma sürenizi gözden geçirmeniz çok önemli. Sınava kadar kalan zamanı maksimum değerlendirebilmek için öncelikle zaman planlaması önemli. Tabii sınava artık son birkaç gün kaldı. Daha öncesinden bu planlama yapılmıştır ama son birkaç gün kala da yine de elden bırakmamak lazım. Eksik konular bırakılmamalı. Eğer bildiğiniz konular varsa o konular üzerine devam etmek lazım. Burada yeni konulardan ziyade daha önce gördüğünüz ama eksiğini hissettiğiniz konular varsa onlara dönüp bakabilirsiniz. Efendim, sınava zaten son birkaç gün kala yeni konulardan ziyade eski konulara göz atmak daha faydalı. Çünkü pekiştirme açısından yeni konulara geçmek aslında tehlikeli bir durum olabilir. Yeni konuları değil eski konuları tekrar etmekte fayda var. Sınava kadar kalan sürede tabii ki ne yapacağız? Denemeler, son sürat bol bol çözmek lazım. Kitap okumayı ihmal etmemek lazım. Zihinsel olarak gerçekten iyi bir dinlenme süreci oluyor. Evet, deneme sınavlarını aslında önemsemeliyiz ve zaman ayırmalıyız. İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir. Bu nedenle soru formlarında altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okumalısınız kıymetli sevgili öğrenci kardeşlerimiz. Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Bu sebeple uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorular olarak algılanmalıdır. Genellikle öğrenciler pek kitap okumadığı için yeni nesil sorular dediğimiz uzun paragrafa geldiğinde korkuyorlar. Acaba anlar mıyım diye. Aslında ne kadar uzun olursa paragrafın uzun olması soru kökünün daha iyi anlaşılabilmesi ve cevapların oradan çıkabilmesi için çok iyi bir soru oluyor yeni nesil sorular anlamında. Ama kısa olduğunda o kısa sorularda, küçük sorularda maalesef paragrafın yani soru kökünün istediği soruyu çözme bulma şansımız biraz dar oluyor. Genellikle paragraftan önce soru kökünün okunması paragrafın ikinci defa okunması mecburiyetini önler. Bu sebepten dolayı ne yapıyoruz? Soru kökünü okuyan zihin okuma eğiliminde oluyoruz. Önce soru kökünü okuyoruz, sonra paragrafı okuyoruz, sonra da şıklara geçiyoruz. Tabii burada kendinize güvenizi denemelerle tazelemeniz size aslında güç verecektir. Moral motivasyonu arttıracaktır. Test çözümünde mutlaka kodlama önemli. Soruyu kitapçık üzerinde çözmüş olmak o soruyla işinizin bittiği anlamına gelmiyor. Aman sevgili kıymetli öğrenciler, mutlaka kodlama iki türlü yapılabilir. Ya her sorudan sonra veya 5-6 tane soru çözüldükten sonra da yapabilirsiniz. Hem burada 5-6 soru çözerken bir yandan da aslında zihin dinlenmiş olur. Her iki yöntem de uygulanabilir. Bazı adaylar tüm test bittikten sonra yapılırsa her bir soru çözümünden sonra kodlama yapılmasının zaman kaybına neden olacağını düşünüyor olabilirler. Ama bu asla bir zaman kaybı değildir. Çünkü kodlama için geçen süre bir ölçüde aslında dinlenmedir. Bunu tekrar etmekte fayda var. Dinlenme bizim için önemli olduğu için böyle kalemi soruları kitabı bırakmaktan ziyade böyle etrafa bakmaktan ziyade benim naçizane fakat halisane tavsiyem bir abiniz olarak bir hocanız olarak 5-6 soruda bir kodlama yapmak daha eftal olacaktır. Zihni dinlendirecektir. Bu zaman dilimi içinde soruyla olan zihin bağınız aslında zihin bağınızı koparır. Başka soruya geçmek için zamanın geldiğini düşünürsünüz. Bu bilinç dışı bir faaliyettir. Ayrıca sınavın ilerleyen diliminde boş cevap kağıdı görmek yerine dolu cevap kağıdı görmek kendinize güven duymanızı da yardımcı olacaktır. Yani şu açıdan bunu söyledik. Hani tüm soruları yaptıktan sonra kodlama açısından. Ama şey çok önemli kıymetli öğrenciler. Diyelim ki 3. soruyu yaptınız ama 4. soruyu yapmadan 5. soruya geçtiniz. O 4. sorunun şıkkını 5. sorunun şıkkı gibi işaretlersiniz. Aman gömleği yanlış iliklemiş olursunuz ve tüm sorular kaymış olur. Allah korusun. Evet, zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak aslında sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağınıklığının fazlalığı nedeniyle hatalı veya eksik kodlama riskini arttırır. Bunu da aslında dile getirmek lazım. Kaydırma yapma şansını yol açabilir. Aman her yıl %0.5 adayın kaydırma hataları nedeniyle mağdur olduğunu unutmayalım. Bir ya da şöyle bir rakam da verebiliriz. Her 1000 kişi de 5 kişi kaydırıyor. Yani milyonlarca insan girdiğine göre ciddi binlerce insan aslında kaydırmış oluyor. Testi iyi çözmek için sadece doğrulabilmek yeterli değildir sevgili öğrenci kardeşlerim. Verilen zaman dilimi içinde bu doğruları bulmanız gereklidir. Bu nedenle her bir soruyu ne kadar zaman harcaması gerektiği baştan planlanmalıdır. Bunun için zaten bol bol denemeler ne yapılıyor, yapılıyor. Her bir soruyu kaç dakikada yaptığınızda mutlaka orada tespit ediyorsunuz. Evet. Zaman kazanmak için soru metnini ve kökünü okumadan cevap şıklarına koşmak sizi yanılgıya düşürebilir. Onun için önce soru kökünü güzel okumak lazım. Paragrafı okumak lazım ve şıkları teker teker okumak lazım. Bu önemli. Aman A deyip hemen diğer şıkları okumadan zaman kazanayım diye lütfen düşünmeyin. Bütün şıkları bilseniz bile okumanız lazım. Doğru değil, en doğru şıkkı bulmanız gerekiyor. Dikkat buyurunuz, doğru değil, en doğru şıkkı, cevabı bulmanız gerekiyor. Tabii sınav esnasında sık sık saate bakarak kendinizi bunaltmayın ve yormayın. Zihinsel olarak bölüm aralarında bakarak temponuzu kontrol edebilirsiniz. Sorulara değişik açılardan bakmaya çalışalım. Çünkü soruları okurken hızınızı kesecek davranışlar olabilir. Mesela sesli okuma alışkanlığı, dudak kıpırdatarak okumaya çalışmak, efendim okunan her ifadenin altını çizmek gibi hızlı okuma, yani anlayarak hızlı okuma teknikleri kullanılmalı ve sınav öncesi okuma egzersizleriyle aslında okuma hızımızı da arttırabiliriz. Yani dikkat etmekte fayda var. Zaten uzun süredir bu çalışmaları yaptığınız için bir okuma hızınız zaten belli bir noktaya gelmiştir. Bunlara dikkat etmekte fayda var son birkaç gün kalsa bile. Evet, sınav anı stratejilerine de aslında geleceğiz. Sınavdan ve başarısızlıktan lütfen korkmayın. Unutmayınız ki korku başarıyı arttırmaktan çok azaltır. Onun için ne yapacağız? Sabredeceğiz. Kendimizden emin olacağız. Bismillah diyeceğiz. Besmele'ye çekeceğiz. Ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra takdir ilahi senin elinde deyip dua ederek sınava gireceğiz. Tabii sizin için ağırlığı olan testin en iyi bildiğiniz konulardan başlamanız moral ve zaman açısından fayda sağlayacaktır. Motivasyon açısından çok önemli bu. Zaman yetmez diye bir şey düşünmeyin. Çünkü size verilen toplam süre mutlaka soruların çözümlerine göre görevlilerce hesaplanarak belirlendiğini size söyleyebilirim. Herkes eşit olduğunu mutlaka bilin. Kimseye size verilenden fazla süre verilmiyor. Zaman yetmemesi soruların cevaplarını bilip bilmemeye, efendim çabuk ya da geç bulmaya bağlıdır. O zaman şunlara dikkat etmelisiniz. Sonuç ne olursa olsun arkadaşlar, moralimizi bozmayacağız. Moralinizi bozmayacaksınız. Soruyu dikkatlice okuyup anlamaya çalışmalısınız. Esas olanın bildiklerinizi yakalamak olduğunu düşünün. Mutlaka biliyorsunuz. Ama oradaki kaygıyı, stresi yönetenler bildiklerini çok rahat bir şekilde yapacaklardır. Çalışıp da stresi ve kaygıyı eğer düzenleyemezseniz, yönetemezseniz, ne kadar çok bilseniz de maalesef, Allah korusun, soru kaybı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için bir iki tekrarla anlayamadığınız, cevabını bulamadığınız soruyu bırakıp sonraki soruya geçebilirsiniz. Biz buna turlama tekniği diyoruz. Baktın olmuyor ama biliyorsun ama zorlanacaksın. Hemen bırakıp bir sonraki soruya geçebilirsin. Çünkü üstünde 3 dakika 5 dakika kaldığında bu sefer strese giriyor öğrenci. Diyor ki daha çok soru var ama o soruyu bırakıp, soru işareti bırakıp ya bir işaret bırakıp yoluna devam ederse, tüm sorular bittikten sonra ne kadar süremiz var diyelim, 15 dakika. İşte 5 dakika 3 dakika bırakmayın. 1 dakika ve 1 dakikanın altında çözün dediğimiz o soruya 15 dakika süren varsa, istersen 15 dakika o soruyu harcayabilirsin süreyi. Niye? Artık her şey bitmiştir. Zaten zamanın vardır. O zaman yapabilirsin ama öncesini yaparsan strese girebiliyor öğrenci. Evet, bildiklerinizi tam yaptıktan sonra mutlaka sınavın son saatlerinde, dediğim gibi, artı zamanınız olacaktır. Atladığınız soruları bu zamanda bakmak bize ya da size avantaj sağlayacaktır. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Evet, kıymetli dinleyenler, YKS yani üniversite sınavına çok az bir zaman dilimi kaldı. Evet, bu hafta sonu Allah nasip ederse milyonlarca öğrencimizin gireceği sınav için son bir biz de destek vermek istedik. Soruların zorluk derecelerini de şöyle sıralayabilirim. Çok kolay %10, kolay %20, normal %40. Evet, ne oldu? Çok kolay %10, kolay %20, normal %40. Yani toplamda %70. Şimdi kıymetli arkadaşlar, %70'lik sorulardaki %70'lik dilimi çalışan herkes yapabilir. Bakın, çalışan herkes yapabilir. Kolay, çok kolay, kolay, normal, 10, 20, 30, 40, 70. Ama zor ve çok zor dediğimiz, zor %20'dir, çok zor dediğimiz %10. Yani sınav boyunca %10 çok zor soru var. Tamam mı? Yani şöyle düşünelim, 100 tane sorumuz var diyelim, hesap kolay olsun diye. %10'u çok zor. Yani 10 tanesi çok zor. Yani 70 tanesini herkes yapabiliyor. Geri kalan zor ve çok zor %10, %20, yani toplamda %30. Yani 30 tane soruyu 100 üzerinden hesaplıyoruz. Öylesine. 30 tane soru çok zor. Şimdi normal çalışan %70'ini yapıyorsa sen de yapabiliyorsun. Ama %30 kalan, zor ve çok zor olan %30 soruyu da çözebilme kabiliyeti çok çalışan arkadaşlar da olacak. Zaten 3-3,5 milyon insan arasındaki farkı burada atacaksınız. Allah'ın izniyle burada atacaksınız. Buna gayret, dikkat ederseniz ben inanıyorum ki istediğiniz yere, hayırlısıyla tabii, istediğiniz yere gelebilirsiniz. Evet, sınavlardan korkmuyorsunuz. Kesinlikle bildiklerinizi bir takım oyunlarla kura çekme gibi işaretlemiyorsunuz. Ancak emin olmadığın sorular için önce doğru olmayanları eliyorsunuz. Yanlış şıkları elemek işinizi kolaylaştıracaktır Allah'ın izniyle. En az iki seçeneğe indirdiğinizde doğruyu bulmanın daha kolay olacağını lütfen bilin sevgili arkadaşlar. Bir soruda yer alan doğruyu bulma ihtimali 5'te 1'dir. Demek ki rastgele işaretleyerek yanlışı bulmak daha kolay. Sayısal sorularda mutlaka işlem yapınız. Efendim, cevabı hatırlayamadığınızda lütfen telaşlanmayınız. Yukarıda bahsettiğimiz gibi işaret koyarak bir diğer sayfaya geçin. Geçmeye dikkat edin. Vaktiniz kaldığında turlama tekniği dediğimiz, az önce söylediğim gibi, geriye dönüp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Evet, okumak ve gözden geçirmekle ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. Genellikle derslerin büyük çoğunluğunda sınavdaki soruları içine alan kıymetli öğrenciler okunacak bir ders kitabı, yardımcı kitap ya da diğer materyaller mutlaka bulunuyor. Önemli olan, planlı çalışma alışkanlığına sahip öğrenciler ne yaparlar? Bu okuma ödevlerini zamanında yapıp onlardan aslında ders çıkarırlar, notlar çıkarırlar. Sizler de mutlaka bunları yapmışsınızdır diye ümit ediyor ve düşünüyoruz. Evet, normal kaygı aslında yararlıdır ama aşırısı zararlıdır. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına, yani dışarıda bir röportaj yapmamı istemişlerdi. Orada da söylemiştim. Yani stres kaygı optimum seviyede iyidir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bir şeye heyecanlandığınızda, mutlu olduğunuzda orada bir tatlı stres vardır. Kaygı vardır. Ama optimum seviyedir. Bu optimum seviyede sıkıntı yok. Ama eğer optimum seviyenin üstüne çıkarsanız Allah korusun, bu sefer rahatsızlıklar olabilir. Yani doktora gitme durumu söz konusu olabilir. Onun için normal kaygı yararlıdır ama aşırısı zararlıdır. Burada şunu düşüneceksiniz. Ben çalıştım mı? Çalıştım. Gayret gösterdim mi? Gösterdim. Yeri geldi eğlencemden, arkadaşlarımla görüşmekten, aile ziyaretlerinden feragat ettim mi? Ettim. Oturdum, kitap okudum, ders çalıştım. Yeri geldi annem babam ciddi anlamda bana destek verdi. Ben elimden geleni yaptım. Ya Rabbi, takdir ilahi senin. Sen neyi nasip edersen ona razıyım deyip, vira bismillah deyip sorunun başına oturmanız lazım arkadaşlar. Ben ne yapacağım, nasıl yapacağım, ya yapamazsam, efendime söyleyeyim, ya yapamadığımda istediğim gelmezse alem ne düşünecek, alem bu kadar imkansızlık içerisinde destek oldu, yeri geldi hayvanını sattı, şu oldu, bu oldu, çevreme ne diyeceğim, yazın sülalemi arayacak, ne yapacağım diye düşünürseniz zaten sınavdan önce siz kendinizi kaybetmiş durumda olmuş oluyorsunuz. Buna ne yapacağız? Daha dikkat edeceğiz. Adayların sınava gireceği salonu daha önceden, yani görmelerinde, okullarına gitmelerinde fayda var. Sınav ile ilgili endişeler, genellikle zamanı doğru bir biçimde değerlendirememek, sürekli sınavı düşünmek. Efendim, sınav sonrasını düşünmek, az önce söylediğimiz gibi. Radyosunu yeni açanlar için tekrar ediyoruz. Kazanamazsa ya da istenilen bölüm olmazsa yaşanılacakları düşünmek ne yapar? Bizi kaygıya gark eder. Sınava doğru bu tür kaygının normal olduğunu unutmamak gerekiyor. Herkes de olabilir. Stres, tatlı stres olabilir, kaygı olabilir. Bunlar normal arkadaşlar. Zaten olmazsa dikkat edin. O zaman ya ben niye streste ve kaygıda değilim diyebilirsiniz. Zaten olması lazım. Ama dediğim gibi yumuşak olması lazım. Yani optimum seviyede, belli bir ölçüde bir kaygı stresi olması lazım. Kaygıyı azaltıcı nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, güzel şeyler düşünebilirsiniz. Bir abdest alın, açın, Kur'an-ı Kerim okuyun, namaz kılın, Allah'a dua edin, tesbih çekin. Efendime söyleyeyim, biraz kendinizi dinlendirmek istiyorsanız, başka egzersizler, aktiviteler yapmak istiyorsanız, mesela ailenizle beraber oturun, bir film seçin, bir film izleyin. Yani bunlar önemli şeyler, bunlara dikkat etmekte fayda görüyoruz. Evet, az önce söyledim ama birkaç soruyla bunları aslında pekiştirmek istiyorum. Sınav kaygısının belirtileri hocam nasıl olur diye sanki soruyorsunuz gibi geliyor bana. Hemen soralım, söyleyelim. Acaba sınavı kazanabilecek miyim? Hadi bakalım şimdi. Sınav kaygısı belirtilerine bakalım. Acaba sınavı kazanabilecek miyim? Hedefime ulaşabilecek miyim? Kazanamazsam anne ve babama ne derim? Az önce söyledim, radyosunu yeni açanlar için tekrar ediyoruz. Ya kazanamazsam anne babama ne derim? Ya kazanamazsam anne babamın suratına nasıl bakarım? Kazanamazsam arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakarım? Sokağa nasıl çıkarım? Kazanamazsam arkadaşlarım, ailem, akrabalarım, öğretmenlerim hakkımda ne düşünür? Arkadaşlar, bu bir imtihan. Bu sizin zekanızı ölçmüyor arkadaşlar. Yani burada zekanızda bir gerilik ya da süper zekasınız diye bir ölçüm yok. Sadece bu gibi sınavlar bilgiyi ne kadar öğrendiğinizi veya öğrendiğimizi kontrol etmek için bir ölçme yöntemi arkadaşlar. Yani bu hayatın sonu değil. Allah nasip eder, sağlıklı, sıhhatli ömrümüz uzun olur. Önümüzde yaşayabileceğimiz daha nice seneler, anlar, zamanlar olacak inşallah. Onun için bu bir imtihan. Esas en büyük imtihanı hazırlanabiliyor muyuz? Bunlar küçük, bunlar geçici. Yani sınava girersin, geçersin. En büyük imtihan, ahiret imtihanına, ahiret yurduna hazırlanmak önemli olan. Bunlar bir imtihan. Bunlardan dersler çıkartacağız ve ahirete yatırım yapacağız. Yani buna benzer ortaya çıkan kaygı, yapılan araştırmalara göre öğrencileri ameliyat olacak hastalardan daha fazla etkilediği ortaya çıkmıştır. Kaygı öğrencinin başarısını doğrudan ve olumsuz bir şekilde maalesef etkiler. Bu nedenle kaygılarımızı kontrol altına almayı öğrenmelisiniz. Kontrol altına almayı öğrenmelisiniz sevgili arkadaşlar. Kaygının kontrol altına alınabilmesi için öğretmenlerin, efendim ailenin ve çevrenin de öğrenciye yardım etmesi gerekir. Bu önemlidir. Kontrollü kaygı öğrencide olumlu motivasyon için itici bir güç oluşturur. Optimum seviye dediğimiz nokta. Eğer öğrenci sınav öncesi eksikliklerinden dolayı kaygı duyuyor ve bunları telafi etmek için yoğun bir çaba harcıyorsa, burada kaygının olumlu yönünden söz edebiliriz. Burada tatlı bir stres kaygı var. Yani şey değil, eliniz ayağınız dolaşmasın. Ancak daha sınav olmadan sınavın sonucuna odaklanıp ya kazanamazsam ya başaramazsam aileme ben ne derim, arkadaşlarıma ne derim, mahalleye nasıl çıkarım gibi türü düşüncelerden, sorulardan dolayı hazırlık yapamıyorsa, kaygı artık olumsuz bir noktaya ulaşmış demektir, Allah korusun. Bu durumda kaygının giderilmesi veya kontrol altına alınması gerekiyor. Evet, kaygının kontrol altına alınabilmesi için tabii ki bilinmesi gereken, bunun nedenleri önemli. Kaygının nedenleri arasında ailenin yaklaşımları, önemli bir yer tutuyor. Birazdan ona geleceğim. Bir hikaye var, ondan bahsetmek istiyorum kaygıyla ilgili. Bir zamanlar bir filozofun yanında gençler kitap okuyor ve bilim öğreniyorlardı. Bir gün gençlerden birisi filozofun yanına geldi ve "Efendim, eğitimime artık devam edemeyeceğim," dedi. "Küçücük bir evde kardeşim ve anne babam ile birlikte yaşıyorum. Bilim öğrenmek için yoğunlaşmak ve dikkatimi toplamak gerekiyor. Ama benim şartlarım buna hiç de uygun değil." Filozof önce gence bir şey demedi. Sonra eliyle gökyüzündeki güneşe işaret etti ve eliyle yüzünü örttü. "Ellerin küçük ama kocaman güneşin enerjisini, ışığını ve haşmetini örtmeye yetiyor da artıyor. Aynen bunun gibi. Hayatında karşılaştığın ufak tefek sorunlar da seni başarı yolculuğunda ilerlemekten alıkoyuyor. Nasıl elin güneş ışığının sana ulaşmasını engelliyorsa, yeterli azmi göstermeyişin de içindeki ışığın parlamasını engelliyor. O halde kendi gayretsizliğin ve çaresizliğin için başkalarını suçlama." Gerçekten güzel bir hikaye. Kaygıyı gideren ipuçlarına aslında gelmek istiyorum. Öğrenci kardeşlerimiz için aslında şöyle, sadece öğrenci değil. Öğrenci tabii en önde gidiyor maalesef kaygıda, streste, heyecanda. Normal, doğaldır. Ama anne babalar da bu yolda arkadan gidiyorlar. Bir nevi kaygı gideren ipuçlarından bahsederken anneler de babalar da lütfen dikkat etsinler. Sınava gireceğiniz saati göz önünde tutarak uyku düzeninizi ayarlamaya çalışmalısınız sevgili arkadaşlar. Bunu son günlere bırakmamalısınız. Rutin hayatta nasıl yiyorsanız, içiyorsanız, uyuyorsanız aynı o şekilde yaşamalısınız. Sınavdan önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görmelisiniz. Sınavdan birkaç gün önce yeni konular öğrenmeye çalışmak yerine tekrarlara öncelik vermelisiniz. Sınavda rahat edebileceğiniz bir kıyafeti mutlaka tercih etmelisiniz. Sizi rahatlatan ve olumlu düşünen insanlarla birlikte zaman geçirmeniz sizin için çok önemli arkadaşlar. Hayatta hangi sınava girerseniz girin, heyecan duymamak elbette mümkün değildir. Doğru nefes almayı alışkanlık haline getirebilirseniz sınav anında heyecanınızı gerçekten yenersiniz. Bu da önemli noktalardan bir tanesidir. Sınav öncesi genellikle şöyle şeyler de oluyor. Abi çok kolay soracaklar, abi çok zor soracaklar, abi çok kararsızız, nasıl olacak bilmiyoruz. Sınav öncesi bu sınav çok zor olacakmış gibi haberlere inanmayın arkadaşlar. Maalesef ülkemizde bu ve buna benzer minvalde dedikodular çıkıyor. Ya da hesap yapıyor, diyor ki işte 2009'da çok kolay sorular çıktı, 2019'da da çok kolay çıktı, bu sene zor çıkacak. Kendince bir kurgu yapmış, algoritma oluşturmuş. Her 10 yılda bir kolay çıkıyor. O zaman ne yapayım? Ben 10 yıl sonra gireyim. Yani niye öyle düşünüyorsun? Evet, sınav için gerekli olan belgeleri mutlaka hazırlayın, dikkat edin. Aman arkadaşlar, yani giriş belgesi, efendime söyleyeyim, kimlik, bunlar çok önemli. Kahvaltı düzenini lütfen bozmayın. Ailenizle nasıl kahvaltı yapıyorsanız, gündelik hayatta nasıl yapıyorsanız öyle yapın. Evet, alışkanlıklarınızı değiştirmeyin. Sınav öncesi lütfen birkaç gün kala bile olsa dışarıdan yemek yemeyin arkadaşlar. Annenizin yaptığı, o yemeklerde kullandığı yağın kalitesi başkadır. Dışarıdaki yemeklere uygulanan yağın kalitesi başkadır. Allah korusun, mide spazmı geçirebilirsiniz, mide sıkıntısı yaşayabilirsiniz, sınav anına denk gelebilir. Ve maalesef yani hayatı şekillendiren bir sınav olduğu için etkilenebilirsiniz. Üzülen siz olursunuz, aileniz olur ve çevreniz olur. Onun için hiç denemediğiniz yiyecekleri sınav öncesi lütfen denemeyin. Evde yemeye dikkat edin. Sınav öncesi, bir gün öncesi akşamı ılık bir duş alın. Allah'a dua edin. Güzelce uykunuzu uyuyun. Sabahleyin de normal, nasıl ailenizle kahvaltı yapıyorsanız öyle bir kahvaltı yapın. Annelere buradan seslenmek istiyorum. Standart kahvaltı neyse lütfen onu yaptırın. Yani bal da yedireyim, pekmez de yedireyim, reçel de yedireyim, aman bunu de ye kızım, aman bunu de ye oğlum demekten ziyade çocuğu sıkıntıya sokacak, sınav anında rahatsızlık verecek yiyeceklerden lütfen uzak tutun. Yani pekmezden bir şey olmaz, baldan bir şey olmaz. Ama işte bilmiyoruz yani, karışım, çünkü o andaki çocuğun reaksiyonu da önemli. Standart ne yiyorsa onu yemesini sağlayın. Okunmuş pirinçler, okunmuş çikolatalar, okunmuş efendime söyleyeyim başka şeyler, bisküviler. Tamam, inancımız bizim için önemli ama biz okunmuş bir şeyi yemekten ziyade Allah'a dua edeceğiz, ibadetimizi edeceğiz, derslerimize çalışmış olacağız ve sınava gireceğiz. Öğrencileri de bu konuda lütfen sıkmayın. Yani bak bu okunmuş, hemen bunu ye. Belki zarar verecek midesine. Niye yediriyorsunuz? Allah'a dua etsin. Aynı şey değil mi? O da okumuşsa kendisini okusun. Bir ayet-el kürsü okusun, bir Fatiha okusun. Efendime söyleyeyim, eğer ezberinde varsa bir Yasin-i Şerif okusun, bir Tebarek olsun okusun, bir Amme okusun, Nebe suresi. Veyahut da Kalem suresinin son iki ayetini okusun. Nazar ayetleridir mesela. Eğer bilmiyorsa Felak ve Nas'ı okusun. Allah'a dua etsin. Dediğim gibi sınav her şey değildir arkadaşlar. Lütfen olaya böyle bakarsanız stresiniz, kaygınız optimum seviyenin üstüne çıkar, Allah korusun. Sınava verilen anlam sizin bakış açınıza göre kaygı ve motivasyonunuzu arttırır veya azaltır arkadaşlar. Sınav, daha önce dediğim gibi, kişiliğinizi değil bilginizi ölçer. Dolayısıyla sınavı daha mutlu bir hayat yaşamanız için basamak olarak değerlendirmek psikolojik açıdan daha doğrudur. Buna da dikkat etmekte fayda var. Evet, sınavdan önce beslenme nasıl olmalı ile ilgili birkaç kelam ettik. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Evet, yayınımızı bitiriyoruz. Sınavdan sonra ailelerin görevleriyle, Allah'ın izniyle yayınımızı inşallah bitiriyoruz kıymetli dinleyenler, sevgili öğrenciler. Evet, burada anne babalara, ebeveynlere çok iş düşüyor. Ebeveynler çocuklarına fedakarlık yapmaya devam ederken çocuklarını sakin ve etkin bir şekilde lütfen dinlemelidirler. Evladım, kızım, oğlum, çocuğum, oturup bir hasbihal edin ama dinleyin lütfen. Yani ne çocuğunuzu üzün, ne kendiniz strese girin, sıkıntıya girin, sinirlenin. Lütfen anlamaya çalışalım. Hazreti Ali'nin o güzel sözünü hatırlayalım. Çocuklarını sizin zamanınızdaki bir zamanda değil, kendi zamanlarına göre bir zaman diliminde dünyaya gelmişlerdir. Kafamızdaki o mantaliteyi geçmişte yaşadıklarımız, bildiklerimizden ziyade yeni döneme birazcık daha birleştirmek, karıştırmak bizim için daha evla olacaktır. Anne baba, çocuğuna sana güveniyorum, mutlaka kazanacaksın, senin için bu kadar fedakarlık ediyoruz gibi ifadeler kullanmamalıdır. Aman Allah'ım, bu çok önemli. Sana güveniyorum, mutlaka kazanacaksın. Şimdi sana güveniyorum başka bir şey ama arkasından ne söyleniyor? Mutlaka kazanacaksın. Şimdi mutlaka kazanacaksın dediğinde çocuğu strese sokuyorsun, kaygıya sokuyorsun. Mutlaka ya kazanamazsam diye aklına, çünkü beyin hep olumsuzu alır. Onun için şunu da demeyeceğiz tabii, olumsuz düşün söyleyelim de olumlu düşünsün de değil. Ama öyle değil de hani Allah'ın izniyle sen çalıştın, gayret gösterdin. Her ne olursa olsun oğlum kızım, biz seni seviyoruz, yanındayız. Bu rahatlatıcı olacaktır. Zira sınavla ilgili bu tür söylemler öğrencinin motivasyonunu olumsuz etkilemekte, öğrenciye fazla yük yüklemektedir. Mutlaka kazanacaksın, seni seviyoruz, sana güveniyoruz dersek. Zaten sınav hazırlığı öğrenciyi yeterince arkadaşlar, kıymetli anneler, babalar, kaygılandırmaktadır. Fiziksel ve zihinsel olarak yıpratmaktadır. Bu nedenle iniş çıkış yaşayan çocuğuna toleranslı ve sabırlı davranmalıdır. Zaten çocuk o dönem ergenlik dönemi. Vücutta bir reaksiyon var. Oradan sivilce çıkıyor. Burada diyor ki suratıma ne oluyor diyor. Vücutta reaksiyon gösteriyor. Üstüne bir de devletimizin bir ağır sınavı var. Bir de üstüne anne baba mutlaka kazanacaksın, ya Allah bismillah, Allahu Ekber deyip de yola devam edelim dersen bu sefer strese sokarsın. Onun için ne yapmak lazım? Çocuğu anlamak lazım. Anlatmak lazım. Güzel bir hal ile dinlemek ve konuşmakta fayda görüyoruz. Dediğim gibi anne baba onun elinden geleni yaptığına inandığını söyleyerek çocuğumuza, kızımıza, oğlumuza aslında güven telkin etmelidir. Eğer anne baba çocuğuna nasıl davranacağını bilmiyorsa çocuğunun kendisinden ne beklediğini ifade etmesi için kendisine bir fırsat tanımalıdır. Öğrencimize, kızımıza, oğlumuza soracağız. Anne baba çocuğunu iyi tanıyıp onun yetenek, potansiyel, ilgi alanları ve farklılıkları konusunda bilgi sahibi olmalı ki çocuğunun başarıp başaramayacağı konularda gerçekçi beklentiler içinde olmalıdır. Tabii bunu çocuğunuza anlatmayacaksınız ama kendi iç dünyanızda bunu bileceksiniz. Evet, ebeveyn çocuğuna kendisi için ne kadar değerli olduğunu, koşulsuz sevdiğini ve kendisine her zaman destek olmaya devam edeceğini söylemesinde fayda görüyoruz kıymetli dinleyenler. Evet, gerçekten Allah nasip ederse birkaç gün sonra önemli bir sınava girecek bu yavrularımız, kızlarımız, oğullarımız, çocuklarımız. Öncelikle çalıştıklarını görüyoruz, çalışıyorlar. Sonra da tefekkür edeceğiz ve Allah'a dua edip yola devam edeceğiz. Evet, kıymetli dinleyenler, bakış açısını burada tamamlıyoruz. Bir sonraki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz.